İster beni hoş görün, ister vurun öldürün. İster bir cani gibi zindanda süründürün. Yeter artık illallah, şu yangını söndürün. Amerikan doları bu yangına kâr etmez. Ey meclis-i mebusan, bu kervan böyle gitmez. Vefatının sene-i devriyesinde Osman Yüksel Ser'den geçtiği rahmetle yad ediyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, sizlere İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4 ile yeniden huzurlarınızdayız. Evvela hatırlatmak isterim ki bizlere 4x4 isimli Twitter hesabından ulaşabilir, yazabilir, programdan kesitlere ulaşabilirsiniz. İlk önce programımızın içeriğinden bahsedelim dilerseniz. Bugün yine bir konu, bir haber, bir söz ve bir kitap konuşup bunlardan kıssadan ise çıkartacağız. Sözü uzatmadan ustasına bırakıyorum. Sizlere kıymetli Mehmet Lütfü Arslan abi takdim ediyorum. Nasılsınız efendim? Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Ömer Faruk'cığım. Hayırlı programlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ustası derken de çok böyle abartma ya. Usta derken böyle şeyiz yani hep beraber. Bir ustalığa doğru yolculuk halindeyiz. Muhtemelen ustalık pozunu da şeyde vereceğiz.
En son bitişti mi?
Yok yok. O ustalık pozunu hep beraber teneşir tahtasının üzerinde vereceğiz inşallah.
İnşallah yani, hayırla verebiliriz o zaman.
Yani ne güzel usta gibi yatıyor falan diyecekler. O zaman inşallah hayırla veririz.
İnşallah abi. Abi dilerseniz başlayalım. İlk önce bir haberle başlayalım. Malum gündemimizde Türkiye'nin yeni yerli otomobili kendi arabasını üretme mevzusu var. Bunu konuşalım. Bunun hakkında kısaca bir bilgi vereyim ben. Şimdi 4 tane şirketin ortaklaşa üreteceği ve daha ismi belli olmayan bir elektrikli araba üretilmesi gündemde. Bu uzun zamandan beridir konuşuluyordu, dile getiriliyordu. Hatta çok daha evvelinde Erbakan Hoca'nın hayaliydi bu. Kendisi bahsetmişti. Bazı engeller çıktı, yapamadı. Tekrar bu yeni zamanla birlikte gündeme geldi. Daha birkaç gün önce Tesla isimli elektrikli araba üreticisi var, dünyanın en büyüğü. Onun kurucusu Elon Musk'la görüştü Sayın Cumhurbaşkanımız ve bu dış basında da yerli basında da çok geniş yer tuttu. Ciddi bir hamle var bu sefer. Elektrikli arabanın üretilmesine dair çalışılıyor. Somut adımlar atılmaya başlandı.
Elon Musk'la yalnız elektrikli araba için mi görüştüler yoksa?
Hem uydu için görüşüldü. Bilgi alışverişi yapılmış. Yani bu onlar da elektrikli araba üretiyorlar. Yapabiliriz, nasıl bir vizyon izleyebiliriz şeklinde bir alışveriş yapılmış.
Tabii bu tür bu tür görüşmelerde zaten bir tek şey yoktur. Birçok böyle konu vardır.
Evet.
Konuşulan vardır, konuşulmayan vardır. Planlanan vardır, öngörülen vardır. İnşallah denen vardır. Dolayısıyla dediğiniz olabilir, doğru olabilir, evet.
Abi siz ne dersiniz bu konuda? Yani
ben şöyle diyorum, yani ben inşallah Allah'tan mani gelmezse eğer böyle bir prototip çalışması için 2 sene evvelden hazır denmişti. Fakat onun sonradan 2 sene içerisinde öyle bir şeyin hazır olmadığı anlaşıldı. Şimdi bir babayiğit aranıyordu bu kadar süreç içerisinde. 5 tane elini taşın altına koyacağı ümit edilen, vaat edilen yapımcı çıktı. Bunlar ortaya bir şey çıkartacaklar mı? Çıkartacaklarsa eğer bu arabanın ilk müşterilerinden birisi olmaya ben kendim hazırım. Yani bekliyoruz yani elimiz böğrümüzde. Bu ayıbımız bizim tarafından da. Bu memleket niye yerli otomobil üretmedi diye. Alacağız inşallah. Yani hoş sen şimdi abi telefonunda bunu yapıyor musun? Mesela gidip Türk malı efendim telefonlar var onları kullanıyor musun? Desen böyle önüme bakarım belki ama bu araba işi biraz farklı bir iş gibi geliyor bana. Araba hususunda bu şeyi de hep böyle biraz ironik bulurum. Yani işte Erbakan Hoca'nın hazırladığı devrim arabasına benzin konduğu unutulduğu için benzin konması unutulmuş da o yüzden araba bir müddet gidip sonra durmuş kalmış falan filan diye böyle anlatılır. Halbuki orada bambaşka bir hikaye var. Evet. Yani Türkiye nasıl 1940'lı yıllarda demir yolu tercihini lastikli otomobil tercihine yöneltti. Bu tamamen küresel bir aslında tercih söz konusuydu. biz nasıl safımızı belli ettiysek, ekonomik anlamda hangi boyutlarda pazar haline geleceğimizi de aslında orada ifade etmiştik. Pazar olduk ve yollar yapıldı. Ciddi bir ekonomik hamle gerçekleşti. Bunların hepsi bir aslında ortaklığın, stratejik ortaklığın sonucuydu. Şimdi aynı stratejik ortaklığın sona erişinin aslında arefesinde böyle bir tercihin yapılması da ilginç geliyor. Küresel bir oyun var ortada, ekonomik oyun. Burada biz var olmaya, kendi ayaklarımız üzerine durmaya çalışıyoruz. İnşallah başarırız. Bu da o süreçteki cephelerden bir tanesi. Allah utandırmasın. Bu milletin sadece otomobilini değil, silahını da, savunma sistemlerini de, uzayla ilgili çalışmalarını da, diğer nanoteknoloji diye işte ya da genetikle ilgili yeni alanlarla ilgili bütün çalışmalarını inşallah kemale erdirsin. Bağımsızlık buradan geçiyor artık yani.
İnşallah abi. Zaten bu insansız hava araçlarında Selçuk Bayraktar'ın bir hamlesi bütün ülke olarak bizi heyecanlandırdı. Böyle bayağı bir ileri götürdü. Elimizi rahatlattırdı. Dışarıya bağımlılığı azalttı. Bu bile bizim için umut vericiydi.
Evet,
güzeldi.
İnşallah.
İnşallah devamı gelir diyelim.
İnşallah. Dua edelim yani.
İnşallah. Siz arabayı alacağınızı söylediniz abi. Biz de para biriktirmeye başlayalım o zaman. Okul bitene kadar vesaire. İnşallah şey olur. Çıkmış olur.
Alırsınız inşallah. Paramız... Ya bu araba eskiden çok böyle lüks işi bir şey gibiydi ama şimdilerde insanlar böyle ortalama gelir düzeyindeki herkes bir şekilde araba sahibi oluyor. Hatta bu gittikçe de böyle bir histerik bir halde almaya başladı. Neredeyse ev başına düşen araba sayısı da giderek artıyor. Eskiden mesela İstanbul için bu konuşulurdu. Şimdi Anadolu'nun hangi ilçesine veya iline gitsek o ana arterlerde park yeri sorunu var ciddi anlamda. Bu gidişat nereye doğru bilemiyorum ama bu bir müddet sonra muhtemelen şey olacak. Yani mesela Yeni Delhi'de şimdi şeyin trafikten de oluşan işte bir takım böyle atıkların yakılmasından oluşan bir kirli hava meselesi neredeyse kırmızı alarm seviyesine yükselmiş durumda. Bize de böyle şeyler olacak. Yani ana arterlere girmek belki parayla olacak. Şeyler yükselecek. Park yeri ücretleri. İnsanları toplu ulaşma yönlendirmek için bir takım çareler düşünülecek. Yani bu anlamda da biraz belki hani daha insani, daha böyle ne diyelim nezih çözümler bulmak. Çünkü bir metrobüs kültürü diye bir şey var malum.
Evet abi,
oraya
İstanbul'da.
Oraya birkaç meşhur hafta insan binse dişlerinin uzadığını, ellerinin pençeleştiğini falan görüyor. Bu açıdan da inşallah gidişat iyiye doğru gider. Evet.
İnşallah. Peki abi buradaki kısadan hissemize ne diyebiliriz? Yani bir yeni araba konuştuk. Bu bir şey mücadelesidir dedik. Yol ayrımıdır dedik. İşte kendi ayaklarımızın üzerinde durmanın vakti geldi gibi bir sözden bahsettik. Bunun için nasıl bir kısadan hisse çıkartabiliriz abi?
Yerli araba alacağız. Yerli paramızı da alırız inşallah. Yani böyle gayret ederek, çabalayarak, hak ederek alırız. Yerli arabamız.
Yerli paramızı da alacağız.
Yerli paramızı da alacağımız bir şey olur inşallah. Öyle
İnşallah. İnşallah abi. Şimdi dilerseniz.
Her şey yerli olur, onu söylemeye çalışıyorum. Yani.
Anladım. Her yerli şey yerli olsun. Yerinde olsun.
Yani full yerli olsun inşallah.
İnşallah.
Full de gerçi yerli değil de.
Abi konumuza geçelim dilerseniz. Böyle konuyu biraz daha artık şey seçmeye başladım son zamanlara doğru. Böyle sosyal medyaya yönelik konuları seçmeye özen gösteriyorum. Facebook devleti diye bir konu konuşalım isterseniz. Şimdi geçenlerde Star gazetesi yazarı Ömer Ekinci bir köşe yazısı yazmıştı. Burada şeyden bahsetti. Mark Zuckerberg'in 2020 yılında ABD başkanlığına aday olacağı iddiası varmış. İşte Zuckerberg böyle dinleme turu diye bütün eyaletleri gezeceği, böyle 50 tane yakın eyaleti gezip insanların derdini dinleyeceği böyle bir harekete başlamış. Bu da aday olacağı ihtimalini kuvvetlendirdiğini söylüyor. O da buradan çıkarak şey diyor abi. Mark Zuckerberg diyor, ülke yönetmeye yabancı değil aslında diyor. Çünkü Facebook yönetiyor. Facebook'un da 2 milyar insandan oluşan bir şey aslında. Kocaman bir ülke olduğunu bahsediyor. İşte burada insanlara çeşitli hizmetler sunuluyor. işte vergi adı altında şey söylüyor. Reklam, Facebook reklamları var. Bunu vergiye benzetiyor. Hatta diyor ki Osmanlı'nın yükseliş döneminde padişahlar işte şey yapıyor. Toprak genişletme politikası yürütüyordu. Bu Facebook'ta da var. İşte WhatsApp'ı satın aldı. Instagram'ı satın aldı. Böyle topraklarını da genişletiyor. Bunlardan bahsediyor.
Zaten devlet başkanı gibi o. Neyi konuşacağız ki bunun? Zaten devlet başkanı yani. Değil mi? Şimdi burada bu tür hani fantazi gibi gözüken ütopik aslında tekliflerde gözden kaçan reel ilişkilerle gerçek yani gerçek ilişkilerle bu tür sanal ilişkileri birbirine karıştırma sıkıntısı. Zaten dediği gibi bir şey yani topraklarını genişletiyor. Bu ciddi anlamda Facebook İmparatorluğu'nun şu anda devlet başkanı olarak zaten devam ediyor geliyor. Burada bir güç dengesine ben dikkat çekeceğim ama ondan evvel şunu da söylemekten geri durmayalım. Biz özellikle ütopik ya da sanal dediğimiz dünyaların nasıl bizi etkilediğini ve böyle kıskaca alıp birçok şeyi nasıl hızlıca değiştirdiğini aynı lakin görüyoruz. Buna şöyle bir örnek vereyim. Geçenlerde bir güzide bir okulumuzun öğrencileriyle, hocalarıyla buluştuk. Onlar böyle biraz fütüristik diyebileceğimiz geleceğe dair bir çalışma, atölye çalışması düzenliyorlarmış. Bununla ilgili ne yapılabilir, edilebilir diye bize istişareye gelmişlerdi. Orada şöyle bir şey kullandılar. Dediler ki mesela bu geleceği tahmin etmeye yönelik kurul ve konseylerimizden bir tanesi de yapay zeka ile ilgili bir şeydi. Hatta yapay zeka bakanlığı bile kurulabilir ileride diye konuşurken dedi. İki gün sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin yapay zeka bakanlığı kurup başına da 32 yaşında birisini getirdiğini gördük falan diye. Yani bir anda gelecek diye bizim gördüğümüz önümüze geliverdi diye böyle bir şey söylediler, ifade ettiler. Dolayısıyla gelecek ne zaman gelecek sorusu her an gelecek gibi bir noktaya evrilmiş durumda Ömer Faruk'cum. Dolayısıyla ya bu olmaz kardeşim bunlar ne diyor bir fantazi hayal dünyasında yaşıyorlar dememiz çok mümkün değil. O hayal dünyası bir anda gerçeğe dönüşebilir. Hali hazırda zaten Facebook böyle bir devlet hani benzetmesiyle yerine oturmuş bir hakimiyeti zaten devam ettiriyor. Fakat şöyle bir şey var. Bu son özellikle etrafında yaşadığımız yani civarında olduğumuz krizler de gösterdi. Üç tane şey var Ömer Faruk'cum. Birbiriyle ilişkili güç unsuru var ki bunlar bir dönem daha belirleyiciliğini devam ettirecek gibi gözüküyor. Bunların bir tanesi sermaye, bir tanesi millet, diğeri de devlet olgusu, ulus devlet olgusu. Yani devlet, siyasi irade.
Yani bunlar şey değil mi abi? Geçmişten kalan ve hala tabii, vesayetini evet, sürdüren güçler.
Halen devam ettiren. Ulus devlet mesela daha görece yeni bir olgu. Ama sermaye ve millet olgusu çok daha eskilerden gelen bir şey. Ulus devlet birazcık işte Fransız devrimiyle ortaya çıkmış. Daha sonra ilginç bir şekilde devam ede gelmiş ve gittikçe de mikro kimliklerle daha belki şiddetlenerek devam eden bir olgu olarak önümüzde duruyor. Dolayısıyla bu üçünü göz önüne almayan, bir şekilde değerlendirmeyen hiçbir denklemi ciddiye alamayız. Sanal dünyalarla ilgili de bak dikkat edersen sermaye buraya gelecek gördüğü için yatırım yapıyor. Ulus devletler bunu kendi siyasi bütünlükleri açısından tehdit gördüğü için düzenleme getirmeye çalışıyor. Millet dediğimiz olgu da yani Facebook milletiyle şimdi bizim kendi milletimiz arasında bir nasıl bir şey kurabilirsin? Dolayısıyla aslında millet olgusuna ters bir tarafı da var. Hani sanal dünyada herkes
tabii dünya sanal vatandaşı. Kimlikleri,
dünya vatandaşı. Bu ne kadar mümkün? Dolayısıyla ona da zıt bir olgu. Şimdi üç açıdan da bakıldığı zaman aslında sanal dünyalar bu üç olguyla savaşarak geliyor. Sermayeye kendisini kaptırmamaya çalışıyor. Hep bedava, hep erişilebilir, hep bir şekilde böyle insanların ulaştığı bir noktada kalmaya çalışıyor. İnternetin çünkü en büyük iddiası bu. Ulus devletler işte Türkiye'nin de ciddi anlamda başına bela olmuş bu. Hani ofis açmıyorlar burada kardeşim. Ofis açıp vergi alacağız bunlardan. Mesele vergi meselesini çoktan aşmış durumda. Çok böyle ciddi bir aslında ortada finansal model olarak belki devletleri zamanla aciz bırakacak bir işleyiş söz konusu. Buna karşı nasıl bir yaptırım yapabilecek? yaptırım ortaya konabilecek. Bu ayrı bir şey. Öbür taraftan da işte dediğimiz mesele, yani Facebook milletiyle bizim ortak noktalarımız nelerdir? Buralarda insanlar nasıl bir vatandaşlık, nasıl bir kimlik oluşturuyorlar? Şimdi mesela Facebook'ta yeni eklenen şeylerden bir tanesi de butonlardan, belki fark ettim bilmiyorum, fark etmedim mi? Hani öldüğünüzde kime bırakacaksınız? Bir tane, evet, yakın
miras,
varis atıyorsunuz yani. Evet. Ya bu ne kadar ilginç bir noktaya evrildi bu işler. Ve vermiyor kimseye. Ya adam ölmüş gitmiş, Facebook şifresi yoksa, ya kusura kalma sana veremem diyor yani. Bu tamamen hani muhafaza edilecek saklı bir şey gibi yani. Dolayısıyla o vatandaşlık, oradaki bilgiler, belgeler. Yani ben mesela kendim Twitter'da ya da Face'te paylaştığım şeyleri aslında bir tür not defteri gibi paylaşıyorum. Hoşuma gidiyor bir şey. Diyorum ki hem bunu insanlarla paylaşayım, hem de orada kalsın diyorum. Orada kalacağını biliyorum kendime göre. Bir tür not defteri gibi kullanıyorum
mesela. İstediğiniz zaman erişebileceğiniz.
Evet, ki istediğim zaman da erişiyorum nitekim. Yani bu bir şey oluyor aslında. Bizim için de bir faydalı bir şey gibi. Hem insanlar, o sayfaları takip edenler istifade ediyorlar. Dolayısıyla hayatımızın ayrılmayaz bir parçası haline gelmiş durumda. Yani zaten o devlette yaşıyoruz yani. O devletin vatandaşıyız yani. Vergi vermesek de.
Anladık abi.
Dolaylı de, vergiler var diyorsun tabii. Reklamlar.
Tabii reklamlar, dolaylı vergiler. Bir de gücü de gittikçe artıyor sanırım abi. Mesela Trump'ın Twitter sayesinde başkanlığı kazanması da bu şeyin önünü açtı. Yani bu tartışmaların önünü açtı. Şimdiye kadar böyle bir şey yoktu. İşte sosyal medya daha çok gençlerin eğlendikleri, vakit harcadıkları, böyle biraz daha kıyıda kalmış mecralar olarak görülüyordu. Ama böyle seçim gibi ciddi bir mevzu işin içine girince, politika girince bir sirkelendi insanlar.
Evet. Şimdi onu hatta bir şey olarak algıladılar. Twitter'daki o, Twitter biraz daha okumuşların mekanı ya.
Evet.
Yani Facebook'a
çok,
göre.
Çok konuşulmuyor. O biraz iyi. 140 karakter.
İşte 280'e çıktı bu arada. Biliyorsun.
Maalesef çok üzüntüyle karşıladık abi onu.
Şimdi mesela Twitter'da Trump gibi bir insanın, mesela geçenlerde bir Twitter çalışanı işten ayrılırken Trump'ın hesabını askıya alıp çıktı.
Evet.
Sonra anlaşıldı, 1-2 saat askıda kaldı mesela o hesap. Sonra anlaşıldı ki onun aslında bir şeyi o, intikamı yani. Çünkü okumuş yazmışlar, birazcık böyle kendini entel olarak görenler Trump'ın seçilmesine de bir türlü anlam veremiyorlar. Bunu hazmedemiyorlar. Ve bunu post-truth diye adlandırıyorlar. Post-truth. Yani hakikat sonrası. Yani gerçeklik sonrası. Yani gerçekliğin aslında olmaması gereken bir şeyiyle karşı karşıyayız. Formuyla karşı karşıyayız. Yani postmodernizm nasıl modernizm sonrasıdır? Post-truth da yani hakikat sonrasıdır. Şimdi öyle bir hiper şeyde, aslında bu hiper truth denebilecek bir şey mesela. Yani hiper gerçeklik aslında. İşte Trump gibi bir adamın kendisine temelden karşı Twitter gibi bir mecrayı kullanarak orada öne çıkmış seçilmesi. Olması, başkan seçilmiş olması. Çünkü mesela bir önceki başkan, ki zıt, çok zıt karakterler, Obama'nın seçim başarısını tamamen Twitter'a bağlıyorlardı. Orada o dönemde yaptığı özellikle aktivitelere bağlıyorlardı. Şimdi Trump tam tersi. Onların da belki o özgürlük alanını tehdit ederek yeniden orayla gelmiş oldu. Dolayısıyla kendi kendini böyle bir nasıl diyelim, kendi kendiyle çelişen bir durum söz konusu. Nitekim Ekonomist dergisi Facebook'u ve bu tür ortamları demokrasiye tehdit olarak şimdi geçenlerde kapağına taşıdı. Yani bunlar tabii, bu Avrupalılar, Batılılar böyledir yani. Ne zaman
İşine
bir çıkarlarının ötesinde bir şey ortaya konursa. Mesela dün Arap Baharı'nı bunlar körüklüyor diye, El Cezire etkisi diye sen bunlara alkış tutuyordun. Bugün diyorsun ki ha, ben de işte efendim daha benim istemediğim unsurların öne çıkmasını sağlıyor. Trump gibi bir takım diktatörleri öne çıkartıyor diye sen bu mecraları bu sefer tukaka ilan ediyorsun. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu denebilecek bir şey. Ama ortada gerçekten bir fenomen var. O fenomeni de görmek lazım.
Bir de şey konusundaki düşüncelerinizi merak ediyorum abi. Yazının devamında da şöyle bir konudan bahsediliyor. CEO başkanlık sistemi. Şimdi bu Facebook'ta olduğu gibi bunu belediyelere bir de şey yapıyor, yorumluyor. Diyor ki belediye başkanları seçiliyor. İşte 5 senede bir tekrar işte halk gidiyor, oy kullanıyor, bir daha seçiliyor. O dönemde kimseye şey vermiyorlar bunlar, hesap vermiyorlar. Böyle bir durum oluşmuyor. Bunu da belediye hizmetinde ihaleye giren şirketler gibi belediye başkanlığı durumu oluşsun diyor. Yani Netflix üyeliği alır gibi. ya da herhangi bir üyelik alır gibi aylık 15 dolara senin çöplerini toplayan bir ihale. Bedelli askerliği örnek veriyor. Yani bedelli askerlik
bu Amerika'da oldu zaten.
Ortaya çıkıyor.
Şu anki patron, yani şu anki Amerikan başkanı bir CEO yani. CEO kelimesinde bu arada CEO diye yazılıyor. Bize de bu dilimize girmiş. Biz de çok dilimizde böyle kelimeler kullanır hale geldik ama maalesef. Maalesef deyince de millet anlamıyor bu sefer de tabii. Maalesef deyince
özden uzaklaştık.
Yok yani üzgünüz, esefle beraber anlamında. CEO, CEO kelimelerin yani CEO, C-E-O harflerinden Chief Executive Officer. Yani bizdeki genel müdürün biraz hallicesi. Yani genel müdürden bir üst, bir tık üste. Bunun CFO'su var mesela, Chief Finance Officer. Ya da CMO'su var mesela, Chief Manufacturer Officer. Gibi böyle şeyler var. Yani birisi finansla ilgili işlerin başındaki adam, diğeri işte üretimle ilgili işlerin başındaki adam. Ondan sonra genel icradan sorumlu üst düzey yönetici diye tercüme edilebilir ama bu da çok uzuyor. Genel müdür diyemiyoruz. O yüzden CEO olarak böyle kalmış, kendilerini CEO olarak adlandıran, CEO olarak tanıtan, gösteren insanlar da çıktı bu süreçte. Genel müdürle farkı ne? Biraz daha patrona yakın bir aslında seviye bu CEO'luk. Yani dolayısıyla
kralcılık mı biraz
yok
da?
Yok şey anlamında. Yani sermayeye yakın olmak, kendisine parayla ilgili bir takım paranın özellikle yönetimi, yatırım kararlarının alınması ve şirketin bu anlamda bir takım atraksiyonlar yapabilmesi noktasında bir özgürlük sağlıyor. Daha büyük sorumluluk da tabii vermiş oluyor bu CEO'luk. O açıdan genel müdür biraz daha dar kapsamlı bir dünyayı ifade ederken CEO böyle bir şey. Dolayısıyla bugün Amerika'nın aslında başındaki insan yani hiçbir meziyeti olmadığı halde çok kazanmak, işte hatta böyle ilginç şeylere, işlere yatırmak, işte güzellik yarışmaları ya da diyelim bir reality şovlar, bunlara yatırım
özellikle
yaparak.
Özellikle reality şovla zaten evet, meşhur oldu.
Çırak diye bir tane şeyi vardı onun malum. Yani birisine para veriyor. Bir işte böyle gözleri kaplan gözü gibi müteşebbislik yapmak için yanıp tutuşan hırslı gençlere işte efendim yarıştırıyorlar onlara. Hangisinin parası kazanırsa oradan devam ediyorlar falan. Bu tür mesela birazcık işin şov boyutu olan, daha böyle parasal boyut olan işlere yatırım yapmasıyla, inşaat işinde malum önemli bir yatırımı olan bir insan. Böyle bir insan hiçbir meziyeti olmadığı halde siyaseten hani bir iktidar noktasında vaat edeceği bir şey de olmadığı halde böyle çok popüler söylemlerle başa geldi. Yani Amerikan elitinin şu an hazmedemediği bu işte yani. Bu adam niye geldi başa? Bu adam parasından dolayı başa geldi. Parasını iyi yönettiği için, iyi bir müteşebbis olduğu için. Yani kapitalist dünyanın aslında iflasının göstergesidir Trump'ın seçilmesi. Yani bu düzende sen güzel para kazanıyorsan, parayı bir şekilde kazanıyorsan, hangi şekil olduğu önemli değil. Sen bir şekilde kazanıyorsan oradaki elitleri okuyarak bir yere gelmiş, bu işlerin okumakla olabileceğini düşünen insanların aslında hepsinin üstüne çıkabileceğini göstermiş oldu. Mesela Avrupa Birliği'nin bir entelektüel proje olarak şu aralar çatırdıyor olmasında da aslında aynı şey var. Yani güce doğru, salt güce doğru, salt parasal ve böyle bilek gücüne doğru bir yönelim var. İnsanlar bunu takdis ediyorlar tabiri caizse. Ve bunun arkasından gidiyorlar. Bu da bilgiye, okumuşluğa, biraz daha entelektüelliğe yani yönelik tavrın böyle ne diyelim?
Arka plana atılması
arka
gibi.
Arka plana atılması, birazcık hezimeti gibi aslında yorumlanacak gelişmelere aslında davetiye çıkarıyor. Bu anlamda zaten CEO yönetiyor Amerika'yı. Bu birçok
yani yabancı olduğumuz bir kavram değil aslında.
Değil değil, kesinlikle değil yani.
Anladım. Peki burada nasıl bir kısadan ise çıkartalım abi? Bir şeyden bahsettik. İşte Facebook devleti dedik. Siz dediniz aslında bu çok yabancı olduğumuz bir kavram değil. Şu an işin içerisindeyiz. İşte geçmişten gelen vesayetlerle sosyal medyanın bir şeyi var, didişmesi var, işte güç kavgası var. Ama hala tam olarak hakim olmuş değil vesaire. Bunları konuştuk. Burada nasıl bir kısadan ise çıkartabiliriz? Ne diyebiliriz abi?
Biz bize bir ara sanal gelen sanal gider diye bir şey söylemiştik. bir ara öyleydi. Öyle bir mottoydu ama Şimdi fakat iş o kadar sarpa sardı ki ilişkiler sanal ama sonuçlar acı ve gerçek diyebiliriz yani.
Sonuçlar acı ve gerçek. O zaman ikinci kısa danışmamıza diyoruz ki ilişkiler sanal, sonuçlar acı ve gerçek dedik ikinci kısa danışmamıza. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4'ün ikinci kısmında sizlerleyiz. İlk kısmı kapatırken bahsettiğimiz şiiri dinleyeceğiz şimdi Lütfü abimizden. Öncesinde bir şiirin şairi hakkında bir bilgi vereyim ve vefat yıl dönümü olması hasebiyle kendisine bir rahmet okuyalım. Rahmetle yad edelim. Ömer Lütfü Mete'den Gülce şiiri okunacak bugün Lütfü abimizin sesiyle. Ömer Lütfü Mete kendisi Rizeli, gazeteci, şair, yazar ve senarist kimliğiyle biliniyor. 2009 yılında vefat etti. 18 Kasım 2009 yılında vefat etti kendisi. Daha önceleri şey yaptı, işte Orta Doğu, Yeni Çağ, işte Sabah gazetesi gibi gazetelerde yöneticilik ve yazarlık yaptı. Türk Edebiyatı'nın bilinen isimlerinden şiirleri var, romanları var, denemeleri var ve senaristlik kimliği de var. Böyle bilinen bir insan.
Allah kendisine, rahmet eylesin.
Aynen, rahmetle yad ediyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Buyurun abi, sizin sesinizden dinleyelim Gülce şiirini.
Uçurumun kenarındayım Hızır, bir dilber kalesinin burcunda, vazgeçilmez belaya nazır, topuklarım boşluğun avcunda. Derin yar adımı çağırır, kaldım parmaklarımın ucunda, uçurumun kenarındayım Hızır. Bir gamzelik rüzgar yetecek, ha itti beni, ha itecek. Uçurumun kenarındayım Hızır. Divan hazır, ferman hazır, kurban hazır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Başım döner, beynim bulanır. El etmez, gel etmez. Gözleri bir ret, bir davet. Gülce uzak uzak dolanır. Mecaz değil, maraz değil. Gülce semavi bir afet. Uçurumun kenarındayım Hızır. Gülce bir beyaz sihir, canıma bedel bir haz. Nar ve nurdan bir zehir, Gülce arafta infaz. Bir tek bakışıyla suyu mu sınır, güzelliğin zulme çaldığı sınır. Uçurumun kenarındayım Hızır. Ben fakir, en hakir, bin taksir. Cahil cesaretimi alem tanır. Ateşten, kalleşten, mızrakla gürzden, Dabbetül arzdan, deccalden yedi düvelden, korku nedir bilmeyen ben, tir tir titriyorum Gülce'den. Ödüm patlıyor Gülce'ye bakmaktan, nutkum tutuluyor, ürperiyorum. Saniyeler gözlerimde birer can, her saniyede bir can veriyorum.
Ağzınıza sağlık abi.
Ömer Lütfü Mete'yi ben bir tek sözü için bilirim, severim. Birçok şeyi vardır. Hakikaten genç neslin bilmesi, tanıması gereken isimlerden bir tanesi ama ötede Cenab-ı Hakk'ın sizi nasıl karşılamasını istersiniz diye ona bir biz mi yapmıştık, röportaj yapmıştık herhalde, bizim de olabilir, başka bir derginin de olabilir. Bu soruya verdiği cevap benim hakikaten şeyimdir yani, favorimdir. Demişti ki Ömer Lütfü Mete, yani Cenab-ı Hak sana desin, adamım desin yeter demişti.
Maşallah, ne güzel bir cevap ya.
Hakikaten adamım desin yeter.
Allah rahmet eylesin
kendisine. Amin, amin. Allah cennet olsun. Gani gani rahmet eylesin.
Şimdi kıymetli dinleyicilerimiz, ilk kısımda yerli arabamızı konuştuk. haber olarak. Konu olarak da Facebook devletini konuştuk Lütfü abimizi. Şimdi ikinci yarıda ise bir kitap ve bir söz konuşacağız. İlk olarak kitabı ele alalım. Kitabımız, bu haftaki kitabımız Sılası Türkçe isimli kitap. Nazım Payam'ın Ötüken Yayınları'ndan çıkan kitabı. 2017'de çıkmış, 191 sayfadan oluşan bir kitap. Size böyle kitabı tanıtan, benim aslında bu kitabı seçmemi sağlayan bir söz vardı. Onu okuyayım dinleyicilerimize. Şöyle diyor: Hercai Kuşku sözcükleri kabarttı, kelimeleri keskinleştirdi. 3.5'e çıktı. Virgül varını yoğunu ayrıştırmaya harcadı. Özne çoğaldı. Dil her yerde her şeyi söylemeye yetkin göründü. Böyle bir tanıtım yazısı vardı. Oradan aldım bunu da. Böyle bir kitabımız var elimizde. Zaten Nazım Payam'ın bu dil üzerine yazdığı ikinci kitabı. Kendisi dil üzerine çalışmalar yapıyor. Biraz daha farklı bir açıdan bakıyor.
İçerisinde gördüğüm kadarıyla dergilerle ilgili, eski çıkmış mecmualarla ilgili, ondan sonra klasik edebiyatımızla ilgili, mesela kitap değerlendirmeleri, işte beş şehirle ilgili çok güzel böyle yazılar var. Hem bir Türkçe lezzeti var Ömer Faruk'cum, hem de bir hassasiyeti var. Yani bizim o noktada Türkçe ile ilgili yaramızı Sılası Türkçe diye bir mesela yazıda ifade etmiş. Yani bir tahsih derdimiz olması gerekiyor. Yani bir düzeltmen diyorlar şimdi. Tahsih düzeltmenlik oldu. Şimdi birisi bir hata yapıyor, onu düzeltiyorsun, düzeltmen. Yani ne kadar böyle bir
tadı kaçmış cümleydi. Tahsih güzel bir kelimeydi.
Evet. Hani hürriyet kelimesini anlamdaş olarak özgürlük kelimesini göstermek gibi. Özgürlük diyor, içi henüz mukaddes olanla doldurulmamış ve an itibariyle bu kelime anarşi kokuyor diyor. Yani mesela çok güzel bir hakikaten tarif. Düzeltmen denince de akla torna tesviye geliyor. Tahsihin içi yapacağım işle dolu. Musahi artık kullanılmıyor. Ve böyle güzel hakikaten yazıları da var. Kudretten sürmeli Türkçe yazısı da bana mesela oradaki makaleden bir tanesi. Orada diyor ki bir dili diyor ne kadar çok insan konuşuyorsa o dil o kadar işlek, o kadar etkilidir. Yani dilin nüfuzu ile nüfusu arasındaki bağlantıya dikkat çekiyor. Kelimesizlikten daralan, küçülen, kuruyan insan, adlardan mahrum düşüncenin püskürttüğü tıkanıklık, psikiyatri dahi çıldırtabilir. Bunu zihinlerde canlandırıyor. Biz her dile saygılıyız. Konuşulan her dil bizi heyecanlandırır. Fakat bebelerimiz Türkçe tebessüm eder. Çocuklar Türkçe ağlar. Fakat bu saygı, heyecanı ve tebessümü gizli, açık her şeyimizi bünyesinde barındıran Türkçe'ye nedense yansıtamıyoruz. Bırak yansıtmayı, coğrafya değiştiriyoruz. Ardımızda kalan dilimiz oluyor. Yönetim biçimini değiştiriyoruz, dilimizi buduyoruz. Dini inancımızı koruma duygusuyla ötelediğimiz yine dilimiz diyor. Bu kadarla kalsa iyi, ideolojimiz için dışarıdan ödünç kelime alır, saf belirler ve sözlüğümüzü örtbas etmekten bir garip övünç duyarız diye devam ediyor. Şimdi şuradaki cümleye takıldım ama dini inancımızı koruma duygusuyla ötelediğimiz yine dilimiz. Bu dil Ömer Faruk'cum, Türkçe anamızın ak sütü gibi helal, tertemiz Türkçe. Ahmet Yesevi'nin, Yunus'un, Niyazi Mısri'nin dilidir. Dolayısıyla Türkçe dendiği zaman İslami bir dil akla gelmeli. Ahmet Yesevi ile başlayan o süreç ve Ahmet Yesevi'yi takip eden Horasan Erenlerinin ve ki Horasan Erenlerinin bir takipçisi de Yunus Emre'dir. Akabinde çünkü Tapduk Emre Şeyhi onun bir Horasan Erenidir. Akabinde o Yunus'un açtığı yoldan devam eden işte efendim Niyazi Mısri gibi şairler, tekke şairleri. Bunlar Türkçeyi gergef gergef dokumuşlardır. Müslümanlaştırmışlardır. Anamızın ak sütü gibi helal hale getirmişlerdir. Öyle ki Kur'an bizim hayatımızın gayesidir. Çünkü Müslüman olmak, ne yapıp edip Müslüman ölmek Kur'an ve sünnete bağlı kalmaktan geçer. Bunu ecdadımız o kadar güzel fark etmiş ki Kur'an'ı tabiri caizse Türkçeleştirmişler. Nasıl Türkçeleştirmişler? Bak şimdi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd. Allah. Rab. Alem. Errahman. Errahim. Malik. Yevmiye. Yevmiddin deriz ya.
Evet.
Yevmiddin. Yevmiye. Din. Hep bunlar nabudu. İbadet. Nestaîn. Müstaîn. İstiyane. Yardım. Hep böyle bir şey var. Kur'an kelimeleriyle, Kur'an muhtevasıyla, Kur'an'ın efendim özüyle onunla irtibat kurma çabası var. Dili bu anlamda bir köprü olarak kullanmış bizim ecdadımız. Şimdi bugünlerde sadeleştirme adı altında ortaya konan aslında ameliye tam da bu köprüyü ortadan kaldırmak içindir. Aslında biz musahih yerine düzeltmeni kullanırken ya da hürriyet yerine özgürlüğü kullanırken ne yaptığımızı fark etmemiz gerekiyor. Biz Kur'an'la irtibatlarımızı koparıyoruz. Kur'an'la bağlarımızı buduyoruz aslında. Bu açıdan da ben bu kitabı yani bir Türkçe hassasiyeti olduğu için önemsiyorum. Senin de gündeme getirmiş olman da önemli. Türkçe ile ilgili bu arada mesela Nihat Sami Banarlı'nın Türkçenin Sırları kitabını da tavsiye ederiz dinleyicilerimize. O da güzel bir kitaptır. Mesela orada da böyle kelimelerden yola çıkarak güzel tespitler vardır. Mesela gönül kelimesiyle ilgili konül diye geçen hani Neşet Ertaş'ın ifadesiyle nasıl gönül.
Gönül.
Sarnuna gönül. Evet. Gönül dediği o işte gönül dağı diyor yani. Gönül dağı. Gönül dağı dediği o gönül kelimesi mesela o kadar güzel bir kelimedir ki der Nihat Sami Banarlı. Alçak gibi bir kelimeyi yani menfi tedaileri olan bir kelimedir. Gönlün yanına getir bakalım ne oluyor? Alçak gönüllü oluyor.
Ne güzel tanımlamış ya. Allah razı olsun kendisinden. Böylece o kitabı ve Sılası Türkçe kitabını da dinleyicilerimize tavsiye etmiş olalım. Bu arada da...
Onu da 3x4'ü ne yapalım biliyor musun?
Buyurun abi.
3x4'ü buradan geçen hafta şiirini okuduğumuz Halit Yasir Özoğul kardeşimizin babası Hüseyin Özoğul abimiz var Adana'da. Ona bir selam çakarak, ona bir selam göndererek yani onun bir konferans başlığıyla ifade edelim.
Buyurun abi.
Ey Kur'an, meğer sen ne kadar Türkçeymişsin. öyle bir konferans vermişti. Tam da bu dediğim biraz önce verdiğim örneği aslında orada daha eti kemiği büründüren bir konuşma yapıyordu zannediyorum Hüseyin hocamız.
O zaman 3x3'ümüze de Hüseyin Özoğul abimizin bir konferans başlığı olan Ey Kur'an, meğer sen ne kadar Türkçeymişsin diyelim. 3x3'ümüzü de söylemiş olalım. Bu arada ufak bir dipnot da düşmek istiyorum. Kitapları seçerken bir büyüğümden yardım alıyorum. Kendisine de teşekkür etmem gerekiyor. Aşina Kitabın ve Okur Dergisi'nin editörü Yusuf Temizcan abimize de bu kitapları gerek tercih etme noktasında gerek bize sağladığı destekler noktasında teşekkür ederiz kendisine de. Buradan selam göndermiş olalım.
Hay hay.
Şimdi dilerseniz abi 3x3'ü bitirdik. Son kısma geçiyoruz. Artık sözümüzü konuşalım. Dedikiden bir söz alacağız. Bilmeyen dinleyicilerimiz vardır belki. Dediki kitabını bir şey yapmış olalım. Tarif etmiş olalım kendilerini.
Dediki bu sene inşallah Genç Dergisi'nin 2017-2018 döneminde okuyucularına vereceği bir hediye kitap olacak. Daha evvel sosyal medyada paylaşmış olduğumuz çoğu hak dostlarına ait, Ekabir'e ait, Arif'lere ait, Ulema'ya ait, Üdeba'ya ait sözleri biz böyle bir dediki başlığıyla bir araya getirdik. Böyle ufak ufak da izahlar yaptık Ömer Faruk'cığım. Onları sen de şimdi alıyorsun. Daha kitap yayına çıkmadan bir nevi kitabın da reklamını yapıyorsun. Teşekkür ederiz.
Kitabı da bitirmiş olduk aslında daha
yok,
çıkmadan.
Yok daha dur ya. 365 yani.
Beşini bitireceğiz inşallah bugün.
Tamam.
Bugünkü sözümüz, evet. Hemen okuyayım abi. Burası dünyadır, nereye varsan varmadığın yerdesin.
Evet, bu sözün bak şimdi sahibini söyleyeyim. Bu sözün sahibi Ayşegül Genç.
Ayşegül Genç.
Evet. Ayşegül Genç bir genç yazarıdır. Kendisine buradan selam ediyoruz. Hakikaten içli yazar. Nitekim yeni kitabının ismi de...
Yeni, bugünlerde çıktı
bugünlerde
değil mi abi
kitabı? Bugünlerde çıktı. Ona bakalım. Hatta önümüzdeki hafta olmazsa... ondan bahsedelim yani, o kitabı bir şekilde temin edelim.
Tamam, kendisine hemen şey yapalım.
Kitabını... İçli bir kitap da onu tam ismini hatırlayamadım. Neyse, birkaç kitabı çıktı bizim gençten de. Okur kitaplığından çıktı zannediyorum. Şimdi bu son çıkan da izleyicilikten mi çıkıyor?
Evet, sanırım herhalde izleyicilikten çıktı.
Bu Ayşegül Gence'ye ait bir söz aslında. Burası dünyadır. Nereye varsan
varmadığın yerdesin.
Nasıl bir izah yazılmış kitapta Ömer Faruk'un?
Hemen okuyayım abi. Burası dünyadır. Nereye varsan varmadığın yerdesin. Dünya zeval yeridir. Burada hiçbir şey kalıcı değildir. Gelenin gitmesi mukadderdir. Ebediyet için yaratılmış bizlerin burası ile kanması düşünülemez. Burada kendisine kalıcı hedefler edinenler su üstüne yazı yazanlar gibidir. Burası bizi kandıramaz. Çünkü bizler sonsuzluk yurdunu görmüşüz. Orada bulunmuş ve orası ile çıtamızı ayarlamışız. O yüzden dünyada ne elde etsek sanki hiç mesafe kat etmemiş gibi tatminsizlik yaşarız. Böyle bir izah var.
Evet. Burada ne rahat var ne de tam tatmin var. Tek bir tatminin yolu var. Onu da ayet-i kerime söylüyor. Allah'ı zikir. Yani zikir ki ancak kalpleri tatmin eder. Sen ne zihni tatmin edebilirsin, ne vücudu tatmin edebilirsin, ne efendim herhangi bir hassanı, letaifini tatmin edebilirsin. Ancak kalbini tatmin edebilirsin ki onun da yolu zikirden geçiyor. Zikir ne peki? Zikir hatırlamak demek, anmak demek. Her daim onunla olduğu şuurunu böyle hissetmek demek. Dolayısıyla ortada bir tatminsizlik var ve bunun adı dünya Ömer Faruk'cığım.
O yüzden buradan yola çıkarak demiş ki nereye gidersen git varmadığın yerdesin.
Evet ya, yani ne yaparsan yap, nereye gidersen git hep böyle bir tatmin olmama, bir efendim aç kalma hissi hep bizde var olacak. Bu niye? Bu niye biliyor musun? Çünkü bize mesken olarak seçilmiş yerde değiliz. Ne diyor ayet-i kerimede? Burada iskan et diye o ikisine vahyettik diyor. Annemize, babamıza, bize mesken olarak verilmiş. Yani iskan edeceğimiz, sükunet bulacağımız. İskan, mesken çok güzel bir Arapça kelimedir bak, mesken. İskan izni diye bir şey var. Yani bir yere ev kurmakla ilgili bir şey. Sükunet manası da var. Yani işte tatmin olacağın, böyle sükunete ereceğin.
Huzur bulmak
manasından
biraz.
Huzur bulacağın, aynen.
Da.
Aynen, sekinet denen şey. Sekinetin ineceği yer. Ev bu anlamda bir sekinet yeridir. Cennet teşmil edilebilir. Eğer orada hakikaten Allah için sevgi olursa.
Tam da bu sabah yaşadım aslında böyle bir şey. Şimdi ben dün gece nöbetçiydim abi. 24 evet. Saat hastanedeydim. İşte hastanede çalıştım. Sabah çıktım. Eve böyle yürüdüm. İşte evimizin yolu da biraz yokuş, böyle zahmetli çıktım yokuşu. Eve girdim. Eve girince böyle bir anda şey oldum. Mutlu oldum. İşte kendime ait olan bir yere kavuşmuş gibi oldum. Bu bende böyle bir mutluluk hissi yaptı. Tam da az önce dediğiniz gibi
evet.
Oldu.
Şimdi ayet-i kerimede geçen üskün, yani burada siz mesken sağlayın. Bu cennette durun. Daha sonra işte devamında ayetin şu ağaca yaklaşmayın diye onun da bir şartını koyuyor. Malum ondan sonraki süreci biliyoruz. İşte o yüzden dünyadayız zaten. Orada mesela bize mesken olarak verilen yer cennet. Şimdi bir adam, hani acı derler kime, işte fakirken zengin düşene, işte cahiller arasında kalmış alime, bunlara acı derler. İşte biz aslında en muhteşem yerde gözümüzü açtık, annemiz babamız. Biz en mükemmeli gördük yani. Ondan sonraki ne olsa bizi kesmeyecek.
Bir kopyası çünkü değil mi abi?
Tabii yansıması. Canım ondan bir, tabii aynen. Onun gibi olmaz yani, olamaz. Şu dünyanın rahatsızlığı ve verdiği, daha doğrusu sahte tatmin duygusu ya da tatmin olamama duygusu aslında bizim en mükemmeli tatmamızdan kaynaklanıyor.
Bunda böylece nihayet erdirmiş olduk ama 4x4'ümüzün son kısmında şeyi söyleyelim. Kıssadan hissemizi ne diyebiliriz abi, kıssadan hisseye?
Sükunet bulduğumuz yere inşallah salimen gideriz.
Salimen gideriz.
Çünkü burada yok öyle bir sükunet. Salimlikten kastım da tabii şey, yani kalbi dirilterek gitmek lazım oraya. Çünkü oraya gitmenin şartı Hani diyor ya ayet-i kerimede, estaizu billah, yevme la yenfe ve malum ve la benun illa men etallaha bi kalbin selim. O gün ne mal fayda verecek, ne evlat fayda verecek, ancak kalbi selim fayda verecek. Kalbi selim zikirle ulaşılacak bir mertebe. O da işte bizim esas meskenimize, ulaşmamıza vesile olacak yol. Bu anlamda da salim kalmak, hani kalbi diri tutmak, kalbi öldürmeden gitmek oraya mesele. İnşallah kalbimizi diriltirsek meskenimize de kavuşuruz.
İnşallah. Öyle diyelim.
Bak, söz şimdi buldu yerini.
Şimdi oturdu. Kalbimizi diriltirsek
meskenimize de kavuşuruz. Esas meskenimize.
Benim aklıma da şey geldi abi, Neşet Ertaş'ın Ah Yalan Dünya'da şarkısının sözleri geldi. Bu yalan, dünyanın yalan olduğunu.
Tabii
işte,
tabii. Ya yani onlar da aslında, yani hani şairin de, bu tür sanatkarın da o vicdanında oturmayan, vicdanını harekete geçiren duygular aslında o hep buranın gurbet olmasıyla alakalı duygular.
Böylece programımız sona ermiş oldu. Şimdi bir dinleyicilerimiz için 4x4'ü özetlemiş olalım. Kısadan hisselerimizi söylemiş olalım. İlk önce bir haber konuştuk. Bu haberimizde yerli arabamızdan, yerli otomobilimizden bahsettik. Buradaki kısadan hissemiz, yerli arabayı inşallah yerli paramız ile, yani kendimize ait helal paramızla alırız dedik. Ondan sonra Facebook Devleti isimli bir konu konuştuk. Burada da ilişkiler sanal, sonuçlar acı ve gerçek kısadan hissesini çıkarmış olduk. Sonra ikinci kısma geçtik. Güzel bir şiir dinledik Lütfü abimizden. Ve bir kitap konuştuk. Sılası Türkçe, Nazım Payam'ın kitabını konuştuk. Burada da Hüseyin Özoğlu'nun bir konferansından başlıkla kısadan hisse çıkarttık. Ey Kur'an, meğer sen ne kadar Türkçeymişsin dedik. Ve son olarak bir söz konuştuk. Sözümüz dedi ki, burası dünyadır, nereye varsan varmadığın yerdesin idi. Buradaki kısadan hissemizdi, kalbimizi diriltirsek meskene ulaşırız şeklindeydi. Böylece 4x4'ü tamamlamış olduk. Ağzınıza sağlık, teşekkür ederiz abi
ben
size.
Ben teşekkür ederim. Cenab-ı Hak inşallah daha nice programlarda böyle buluşmayı ve böyle şeylere, neticelere ulaşmayı nasip edesin.
İnşallah abi. Programı kapatmadan önce Twitter hesabımızı hatırlatalım. 4x4 isimli Twitter hesabından bizlere yazabilir, ulaşabilir ve programdan kesitlere ulaşabilirsiniz. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicileri, İstanbul stüdyolarından sizlere seslendik. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4'te bizlere eşlik ettiğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar dileriz.